Ayrım 3. Gemide isyan Jack London. Sayfa 30. Dakika olmamıştı ki eline geçirdiği uzunca bir ipi kovboyların kement atması gibi atıvermişti üçüncü kaptan. Her şeyin kaşla göz arasında şıp diye olup bitivermesine şaşmış kalmıştım öyle. 69'undaki Bay Pike'la 50'sini çoktan aşmış Bay Mallier şimşek gibi oradan oraya koşmuşlar, saat gibi çalışmışlardı. Habire böğürüp duran gemiciler üstündeki etkinliklerine diyecek yoktu doğrusu. Bu ipsiz sapsız it sürüsünün gerçekten efendileriydi onlar. Öyle bir serseri takımıydı ki bu, insanlığın evrim merdiveninde hotantolardan ya da maymunlardan daha yukarıda olamazlardı zinhar. Ben de herkes gibi sarkmış suların içinde debelenip duran heriflere bakıyordum. Yüzüp gemiye kapağı atmaya çalışacağı yerde gemiden uzaklaşmak isteyen bir hali var gibiydi nedense. Yağız bir güneyliydi denize düşen, kabaran iki dalga arasından ayna gibi gördüğüm suratı öyle bir kasılmıştı ki, kendinden geçmişti sanki. Kara gözleri delirmiş bir adamın gözlerinin aynıydı. Üçüncü kaptan çok esaslı fırlatmıştı ipi. İpin halkası varmış, varmış tam omzuna düşmüştü gemicinin. Adam ipten kurtulmak için deli deli bir çırpındı öyle. Suyun yüzünde bir süre kalarak cebinden uzunca bir bıçak çıkarıp boynuna geçen kementi kesmeye çalıştı. Üstündekileri çıkarmaya çalışıyor, arada bir yumruğunu Elsinore'a doğru sallayıp öfkeli öfkeli nutuk çekiyordu bizlere. Kaptan West'e baktım şöyle bir, elleri cebinde dikilmiş duruyordu kıç üstü güvertesinde. Heyecandan eser yoktu yüzünde hiç. Suların içinde çırpınıp duran, ağzına geleni söyleyen herife bakıyor, Elsinore'un yardım çanını vurmasıyla gemiciyi sudan çıkarmak için tornistan yapan çatanadan ayırmıyordu gözlerini. Gemi azıya almış adam suya dalıp nafile yere kaçmaya çalıştıysa da çengele benzeyen bir şey kaptığı gibi çekiverdi onu denizin içinden. Elsinore alındığında anadan doğmaydı neredeyse. Merdivenden yukarı çıkarken bıçakla orasına burasına açtığı yaralardan kıpkırmızı kana bulandığını gördüm. Bileğinden ok gibi fışkırıyordu kan. Bir keresinde bir hayvanat bahçesinde yeni yakalanmış bir orangutanın demir kafesin içinde kendini oradan oraya attığını, habire çırpınıp durduğunu görmüştüm. Bu abuk sabuk konuşan, deli dolu hareketler yapan adam da tıpkı öyleydi işte. Gülmekten kırılan, yaşa maşa diye bağıran öbür tayfalar, kurtulmamak için direnen herifin çevresini o saat sarmışlar, biri bir yanından, öbürü başka bir yanından tutup elden kaçırmamaya çalışıyorlardı. Bay Pike'la Bay Mallier de geldiler bu ara, gemicileri şöyle bir itip üşütüğü aldıkları gibi ortadaki kameralardan birine sürüklediler. Deli kısmının insanüstü bir gücü olduğunu duymuştum hep. Ama iki kaptanın elleri arasında saman çöpünden farkı yoktu bizimkinin. Bay Pike gemicinin oradan oraya kımıldayıp durmasını tek eliyle durdurup bileklerini bağlamak için ''Git şuradan ip bul getir'' dedi üçüncü kaptana. Ne olup ne bittiğini görmek için kafamı uzatmıştım kapıdan. Bay Pike çarpık çırpık gülümseyerek ''Böyle pislik görmedim ben daha'' dedi. ''Şu meslekte onca boktan gemici gördüm ama böylesine rastlamadım daha.'' ''Kanıyor her yeri, geberecek herifçoğlu'' dedim. ''Allah'ın belası, başımızdan atıncaya kadar çekip duracağız bu belayı böyle işte. Hele biraz sakinleşsin, bilirim ona ne halt edeceğimi ben. Eğer kendi kendine sakinleşmezse, ağzının üstüne okkalı 2-3 tokat yedi mi bir şeyciği kalmaz.'' İkinci kaptanın o iri ellerine bir daha bakıp uyuşturucu niteliklerine canı gönülden inandım doğrusu. Güverteye çıktığımda elleri cebinde öyle dikilmiş duran Kaptan West'i gördüm yine. Olanlarla zerre ilgisi yoktu. Başını havaya kaldırmış, kuzeydoğuda beliren küçücük bir maviliğe bakıyordu sakin bir tavırla. Hakçası yepyeni değişik bir dünyaya girmiştim artık. Görmemiştim böylesini hiç. Vada'nın gelmesi düşüncelerimden ayırıverdi beni o an. Bayan West çayın hazır olduğunu haber veriyordu. Enine boyuna büyük salona girdiğimde etkilenmedim değil doğrusu. Ne çelişkiydi bu böyle. Elsinore akıl hafsala almaz uzlaşmazlıklarla doluydu zatı. Güvertenin buz gibi soğuğundan ve katılığından kurtulan ayaklarım pamuk gibi halılara gömülüyordu artık. Kaçığı iki bakıcısıyla baş başa bırakıp geldiğim duvarları demirden yapılmış daracık kamerada değil de soluk aldıkça ciğerlerimin bayram ettiği, yığınla paraya döşenmiş o şatafatlı odanın içindeydim. Gözlerimden hala gitmeyen, içkiden şişmiş o iğrenç suratlar, hala kulaklarımda çınlayan o kart kart gemici sesleri bir anda yok olmuş, piliç gibi bir kadın peydahlanmıştı karşımda. O ne güzellik, o ne incelikti öyle. Üstünde Çin işi güzelim bir çay takımının bulunduğu, oryantal lake bir masanın yanı başına oturmuştum. Her şey mutluluk içinde yüzüyordu bu güzel yerde. Duygusuz, sarı bir suratı olan baş kamarot habire hizmet ediyor, sessiz adımlarla bir görünüp bir kayboluyordu gölge gibi. Güvertede altüst olan sinirlerim öyle hemen düzelecek gibi değildi ne de olsa. Bayan West önüme çayımı koyarken aptallaşmış suratıma bakıp başladı gülmeye. "Bir takım tuhaf şeyler görmüş bir haliniz var Bay Peters," dedi. "Tayfalardan birinin denize düştüğünü söyledi baş kamarot az önce. Bu mu canınızı sıktı yoksa? Buz gibi suyu yiyince ayılmıştır herhalde." Bu alay dolu umursamazlıktan irkildim akçası. "Zavallı bir deli bu adam," dedim. "Ne işi var bu gemide? Hastane onun yeri." Genç kız, "Böyle düşünürsek buradakilerin yarısını o dediğiniz yere göndermek gerekir," diye karşılık verdi. "Şeker alır mısınız biraz?" "Alayım, merse. Şu var ki çok kötü yaraladı o zavallı adam kendini. Kan revan içinde her yanı, öbür dünyayı boylamazsa iyi." Bayan Ves şekerli çayı bana uzatırken o inci gibi gözlerini üstüme dikti. Derken bir kahkaha koyverdi başını iki yana sallayıp. "Hadi canım boş verin. Daha yolculuğun başında kendinizi için için yiyip bitirmeyin öyle. Şu ana kadar ne olmuşsa olağan şeyler hep. Alışmak gerek bu gibi olaylara. Şıppadak hem. Hemen her ticaret gemisinde bu gibi numaralar olur az çok. Üzülecek, korkacak bir şey yok bunda. Ölür falan sanmayın sakın. Ne kadar yarası varsa bir bir sarar Bay Pike. İkinci kaptanla ilk yolculuğum bu henüz. Ama çok ettiler sözünü. Esaslı bir cerrahmış sözde. Bundan önceki seferde her ne ameliyatıysa başarılı bir ameliyat yapmış birine. Kendine güvenmeye bak ki karnının içinde bir takım rahatsızlıklar duyan gemi marangozunu ameliyat etmeye kalkmış eline bistüri alıp. Apandisit teşhisi koymuş meğer. Marangozun ameliyata ha demesi için yapmadığı kalmamış mübareğin. Ama Nuh deyip peygamber dememiş marangoz. Ha ha ha. Bayan Ves yine yürekten bir kahkaha atıp, "Bay Pike koyduğu teşhise ve ameliyatın o saat yapılması gerektiğine öylesine inanıyormuş ki, adamın razı gelmesi için nah bir yığın tütün koymuş önüne." Benim kafam hala az önceki olaydaydı. "Bir gemide bir takım işleri delinin birine bırakmak akıl kârı mı ama?" dedim. Bayan Ves şöyle omuz silktikten sonra benim olaydan ötürü hepten sarsılmış halimi görüp, "Yine söylüyorum bakın Bay Peters," dedi. "Bit kadar önemli bir olay değil bu. Bit kadar bile. Tamam mı? Her gemide olur bunlar. Patlayıncaya kadar viski içip öyle döner gemiye bu tayfalar. Hani o delirium tremens derler ya, o durumda aşağı yukarı. Bir keresinde Seattle'dan demir almış pek açılmamıştık daha. O zamana kadar hiçbir tuhaf hali görülmemiş tayfalardan biri iki baş kamarotu yan yana getirip oyun yapar gibi güzel güzel sarıp sarmaladıktan sonra bir iple balıklama cup diye atmaz mı onlarla birlikte kendini denize? Gemiyi durdurup boşu boşuna aradık üçünü de. Denizin dibini boylayan tayfa elinden bırakmamıştı ipi demek. Bir saat aradık taradık sonuç sıfır." Bayan West yeniden omuz silkip, "Olduğu gibi kabul etmeliyiz her şeyi," dedi. "Denizin şakası yoktur hiç. Sert ve haşindir. Herkesin dayanacağı gibi değil yani. Onun içinde insan türünün en kötü örnekleri geliyor gemide çalışmaya. Bazen kendi kendime nereden de bulup getiriyorlar bunları diye soruyorum. Önemli olan tek şey yapılması gerekli bir işte mümkün mertebe en büyük yararı sağlamak onlardan tabii. Her türlü yola başvurmalı bunun içinde. Bayağının bayağısı insanlar onlar çünkü. Leş!" Üstünde Çin işi porselenlerin bulunduğu küçük lake masanın yanında duran bayan Veste kulak verirken bir yandan da onun o sevimli yüzünü, o buğulaşmışçasına ince davranışlarını, güzelim Elsinore'daki tayfaların domuz suratlarıyla, yırtık pırtık giysileriyle kıyaslıyordum. Genç kızın sözlerindeki doğruluğa diyecek yoktu tabii. Ama o güzel dudaklardan böylesine bir umursamazlıkla böylesine sözlerin çıkması yüreğimi üzmüştü benim. Cana yakın hali güzelliği daha da korkunçlaştırıyordu ağzından çıkan sözleri. Yerden göğe haklısınız diye karşılık verdim. Yerden göğe kadar. Babanızın soğukkanlılığının da sizinkinden aşağı kalır yanı yok yani hiç. Deminki olay süresince buna dikkat ettim hep. Bahse girerim ki ellerini cebinden çıkarmamıştır diye bağırdı. Başımla evet deyince bayan West'in yüzü ışıl ışıl oldu. Malum bu dedi her zamanki hali onun. Çoktandır bilirim bu huyunu ben. Dinleyin bak Bay Parthers, size esaslı bir şey anlatayım da gözünüz gönlünüz açılsın şöyle. 12 yaşımda falandım. Dixie adlı bir gemideydik babamla. Aşağı yukarı Elsinore'la aynı büyüklükte esaslı bir gemiydi çok. Annemin yolumuzu gözlediği San Francisco'ya dönüyorduk. Altın Kapı'yı arkamızda bırakmış körfezde yol alıyorduk. Dipnot, Altın Kapı, San Francisco körfezinin açık denizle bağıntısını sağlayan dar boğazın adı. Sert bir rüzgar esiyordu arkamızdan, akıntı da vardı üstelik. Babam herhangi bir çatananın yedeğine girmenin para etmeyeceğini anlamıştı. Pupa yelken gidiyorduk. Tam bu sıra buharlı bir gemi peyda oldu bir yerlerden. Geminin kaptanı hızımızı hiç hesaba almayıp önümüzden geçmek istemez mi? Ne yapsak önleyemezdik çarpışmayı. Bindireceğimizi anlayan babam bütün yelgenleri istinga ettirdiyse de geminin karnına tam ortadan bindirdik. Tereyağın içine girer gibi girdi gemimizin önü buharlıya. Buharlı kadın erkek çoluk çocuk yığında yolcuyla doluydu. Korkunç bir şey olmuştu tabii. Babam telaşa falan kapılmadı ama hiç. Çıkarmadı bile ellerini cebinden. Gemileri yara alan yolcular bizim civadra direğinde salkım salkım olmuş. Oradan doğru Dixie'nin ön güvertesine kapağı atmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu arada babam çok akıllıca bir düşünceyle bütün yelkenlerin fora edilmesini emretti. Anlayamadım. Neden bu? Nedeni şu, buharlının ikiye bölündüğünü gören babam hemen o saniye anlamıştı ki, yaralı gemiye saplanıp kalan Dixie ancak olduğu yerde kalarak buharlının sulara gömülmesini önleyebilirdi. Dixie'nin orada kalabilmesi hızının arttırılmasıyla olabilirdi olsa olsa. Buharlıdaki yolculardan bazıları bizim gemiye geçerken denize düşmüş, bazıları ise kendi kendilerini denize atmışlardı korkudan. Bizim gemi hiç şaşmadan yoluna devam ediyor, orada burada boğulan insanlara korku dolu gözlerle bakıyordum ben. Babam demir atmış duran seyir halinde bulunan yığınla geminin arasından Dixie'yi doğru dürüst geçirmek için habire emirler yağdırıyordu baş dümenciye. O an önümüzde sürüklediğimiz ölümün dayanılmaz ağırlığı altında ezilmiş gibiydi adeta. Daha başka gemilere de bindirmek işten bile değildi çünkü. Babam yardımına koşamadı o zavallı insanların boğulup gittiği dalgalara ara sıra şöyle bir bakıyordu soğukkanlılıkla. Ama yine de yığınla insan kurtardı o ara. Buharlıda tek kişinin kalmadığı iyice aklına yatmıştı ki yelkenlerden bazılarını indirtti. Hızımız azalır azalmaz ayrılıverdi iki gemi birbirinden. Az sonra suların dibini boyladı buharlı. Bütün bu yürek parçalayan şeyler olup biterken ellerini bir saniye bile ceplerinden çıkarmadı babam. Bayan West bunları anlatırken gözleri ışıl ışıl bana bakıyor, babası için aferin yani ne esaslı adam falan dememi bekliyordu. En pis durumlarda bile bu soğukkanlılığı elden bırakmayışına hayranım ben de sizin gibi dedim. Ama kendi hesabıma şunu söyleyeyim, yapamam böyle bir şeyi ben. Az önce demir alıp yola çıktığımızda dalgaların içinde çırpınıp duran o serseri herife bu gemide en çok kimin yüreği yandı biliyor musunuz? Benim. Ne öbür gemiciler, ne babanız, ne de o iki kaptan. Tınmadılar bile. Bayan West, böyle durumlarda babam da çok üzülür, inanın yani diye karşılık verdi. Ama öyle bir huyu vardır ki zerre belli etmez. Düşünceli düşünceli susup bir şey demedim. Güverteye çıktığımda bir çatana daha geliyordu bize doğru. Adı Breton'du. Daha büyüyecekti bu. Yapacağı iş bizi Chesapeake körfezinden hemen çıkarıp açık denize salıvermekti. Elsinore'un burnuna doğru yürüdüğümde iki eliyle habire karnını ovup duran Sundry Byers'ı gördüm. Gemici odasına varmış, yerlerde alt üst yatan, uyuklayan gemicileri dışarı çıkarmaya uğraşıyordu. Bu zor işte biri daha yardım ediyordu ona. Bay Pike'a yaklaşıp kim bu diye sordum. Nancy dedi ikinci şef. Alaylı alaylı, gitmedi mi hoşuna dedi. Bu Nancy dedikleri 30'unda falandı belki ama daha yaşlı gösteriyordu. Ağzında tek diş kalmış, ona da şöyle bir dokunsan düşecekti sanki. Çamur gibiydi gözleri, hasta, tıraşlı bir suratı vardı. Limon gibi olmuştu benzi. Daracık omuzları, içine göçmüş göğsü, hortluğa dönmüş suratıyla eski mağara oyuklarını andırıyordu tıpkı. Üçüncü derece veremdi mübarek adeta. Sundry Byers ölü gibi bir şeydi öyle ya, Nancy ondan da kötüydü. İşe bak ki bu iki sürüngen şefiydiler geminin. Ama öyle iki şef ki sözüm ona buyrukları altında olmaları gereken gemicilerden ödleri kopuyordu. Afallayıp kalmıştım doğrusu. Hepsini bir arada gördüğüm o herifler neymiş öyle meğer güzel Allah'ım. Gustav Dore'nin kafası bile böylesine esaslı bir cehennem düşleyemezdi sittin sana. Yürüdükleri falan yoktu öyle. Zomluktan ya da takatları olmadıklarından ayakları sürünüyor, bir oraya bir buraya yalpa vuruyorlardı. Hele bir suratları vardı, alemdi tam. Bayan West böyle bir yelkenlide çalışan heriflerin çoğunu bir yığın ahmaklarla kafadan çatlakların oluşturduğunu söylediğinde işkembeden atmamıştı tabii. Vücutları ecüş bücüş, suratları Allah'lıktı hepsinin. Bir boyları vardı, nah bir karış. Hemen tümü normalden kısaydı. Boyları şöyle böyle olup da oldukları yerde birazcık doğrulan 3-5 gemici vardık. Boş boş bakıyordu onlar da. Lamı cimi yok, İrlandalı olan iri bir herif kendi kendine abuk sabuk konuşuyordu boyuna. İki büklüm olmuş mahkeme duvarı suratlı, gözleri ölü gözüne benzeyen bir cüce İrlandalıyı O'Sullivan diye çağırıp pis bir ağız şakası yaptı. O'Sullivan duymazlıktan gelip kendi kendine söylendi. Kaba saba küp gibi şişman bir delikanlı cücenin ayaklarının dibine serilmiş yatıyordu. O kadar matrak bir halleri vardı ki zıt kardeşlerdi tam. Onun arkasında da canlı cenaze gibi biri vardı. Sırık gibiydi aynı. Al eline ceviz doku. Vücudundaki o 3-5 dirhem etin de orada nasıl kaldığına akıl erdiremiyordu insan. Bu garip insan sergisinde son bir tane daha vardı ki pesti yani. Öbürleri halt etmişti bunun yanında. Ucube derler ya, öyleydi tam. Gözünüzün önüne adamdan çok çocuğa benzeyen eciş bücüş, vücudu binlerce yıl türlü işkence altında tutulmuş birisini getirin şöyle. Acı çekmekten aptala dönmüş bir hayvan suratı düşünün. Tıpkısı öyleydi bu yaratık. Çevresindeki suratları, eşyaları usuldan usuldan kolaçan edercesine bakan, tasa dolu gözleri iki mum gibi ışıldıyordu. Habire oynayıp duran göz bebekleri göze görünmeyen bir sfenksin varlığını sezmiş de afallamış gibiydi. Öyle bir hali vardı ki eciş bücüşün, sfenksin sorduğu bir takım sorulara doğru karşılık vermezse öbür dünyayı boylayacaktı sanki. Sonradan bu eciş bücüşün suratındaki o acayip halin nedenini anladım. Bir duvar kadar sağırmış meğer herifçoğlu. Patlayan bir buhar kazanı kulaklarını sağır edip vücudunun orasını burasını harap etmişti. Bu sıra şöyle bir dönüp baktığımda benim gibi güverteye çıkarak tayfalara bakan baş kamarotu görmüştüm. O akıllı tilki gibi kurnaz Asyalı suratı oradaki gudubetlerin suratlarıyla kıyaslanınca ilaç gibi geliyordu insana hakçası. Birkaç dakika sonra önden bir yerden hop diye çıkıveren bücür bile içimde bir ferahlık yaratmıştı öyle. Gözleri ne kadar anlamlı bakarsa baksın, insana hoşça vakit geçirtebilecek bir soytarı müsveddesinden başka bir şey değildi o. Sonradan şunu da anladım ki, öyle bile olabilmesi için bir fırın ekmek yemesi gerekti daha. Oradan geçmekte olan Bay Pike bir an yanımda durup o garip sürüyü süzdü gözleriyle. Nasıl da bakıyordu öyle. Satın alması için kendisine gösterilen sığır sürüsünü gözü tutmamış celepti sanki. Bir tanesini bile doğru doğurmamış anaları diye mırıldandı. Al onu vur ötekine. Matrak defile sürüp gidiyordu böyle derken gözleri perme perişan külbenizli biri geldi. Her haliyle insanları şaşkına çevirmek için yaratılmıştı sanki. Ardından çiroz gibi kupkuru bir başkası arz-ı endam etti. Bir gözleri vardı nohuta benziyordu tıpkı. Kirli maviydi rengi. Sonra bir üçüncü göründü. Küçücük, adeleli bir herifti. Topalladığı adam akıllı belli de olsa sürünün en esaslılarındandı yine de. Ama gel gelelim Bay Pike'ın düşüncesi benim de bir değildi bu konuda adama. Hey sen diye bağırdı, dinle bakalım beni. Adam birden durarak evet kaptanım diye karşılık verdi. Bay Pike emrinde çalışanlarla oldum olasıya asık suratlı ve sert konuşurdu. Öyle konuştu yine. Adın ne? Charles Davis kaptanım. Ne diye topal diyorsun yürürken öyle? Mahsus mu yapıyorsun yoksa? Adam birden çakı gibi dikilerek saygılı bir tavırla ''Topallamıyorum kaptanım'' diye karşılık verdi. İkinci kaptanın eliyle bir işareti üzerine hani denizciler omuzlarına ata ata afilli yürürler ya öyle yürüyüp uzaklaştı bir anda. ''Besbelli çekirdekten denizci bu'' diye homurdandı Bay Pike. ''Ama şurası da iki kere iki dört ki hır çıkaracak bir tip tam.'' Öndeki gemici odasında hiç kimse kalmamış gibiydi artık. Ama ikinci kaptanın aklı yatmamıştı. Orada bir yere rahat rahat dayanmış duran iki boş gemiciyi sert bir sesle çağırdı. ''Hey, aylak aylak ne halt ediyorsunuz orada be? Hava değişimi için mi bindiniz bu gemiye yoksa? Girin şu pok yere de daha adam falan varsa çıkarın bakalım.'' Nancy ömür boyu çektiği çilelerden perişan olmuş suratıyla habire kovalanmış bir av hayvanı gibi istemeye istemeye tayfa odasına yürürken Sundry Byers usul usul karnını sıkıp ne yapacağına karar veremiyordu bir türlü. Suratından düşen bin parçaydı. Bu sıra içeriden ana avrat söven, ona buna verip veriştiren sesler geldi bir süre. Nancy ortalığı yatıştırmak için aşağıdan alıyor, öğüt möğüt veriyordu azarlar gibi. Bay Pike o kadar sert gülümsedi ki alt üst oldu suratı. Ben öyle durmuş bir takım iğrenç canavar kılıklı yaratıkların deliklerinden çıkmasını bekliyordum. Beklediğim olmadı ne ki. Kapıdan çıkan üç baba yiğit Lamı Jimmy yok gemidekilerin en esaslılarıydı vücut bakımından. Şöyle düşündüm hemen. Bay Pike'ın yüzünün çizgileri yumuşayacak, tatlı tatlı gülümseyecek de öyle. Yine yanılmışım meğer. İkinci kaptanın o kirli gözleri kısılıvermiş, homur homur bir şeyler dökülmüş dudaklarından. Oldum olası böyle homurdanırdı ya bu seferki daha bir sertçeydi. Isırdı ısıracak bir dağ köpeğiydi sanki. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.